Ayrım 20, sayfa 161. Tavut, kutsal aldanışın soy ağacı, Soner Yalçın. Piyasaya kız yetişmiyor. İstanbul Sözleşmesi'nin başına gelenler tam da bunu anlatıyor. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da bilinen ismiyle İstanbul Sözleşmesi eleştirilemez mi? Kuşkusuz eleştirilebilir, her tartışmayı yapmalıyız. Sözleşmeye en sert eleştiriyi gazeteci Abdurrahman Dilipak yaptı. Bilgisayar başına geçip saatlerce Dilipak'ın köşe yazılarını okudum. Niye mi? Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önleme amacı taşıyan İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 121. toplantısında kabul edildi. Toplantı İstanbul'da yapıldığı için bu ismi aldı. Sözleşme 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldı. Sözleşmeyi ilk kabul eden ülke 12 Mart 2012'de Türkiye oldu. 8 yıl sonra 2020 yılında bazı muhafazakar çevreler hararetle sözleşmeye karşı çıktı. Karşı çıkanların sesi dün çıkmış mıydı? Hayır. Kaba üslubu sebebiyle Dilipak ismi ön plana çıkınca sözleşmenin gündeme geldiği Mayıs 2011 ile Nisan 2012 tarihleri arasındaki köşe yazılarını tek tek okudum. Dilipak sözleşme konusunda hükümeti uyarmış mı? Hayır, tek bir yazısı bile yok. Dilipak 28 Aralık 2011'de İKK ve Aile Bakanlığı'nın düzenlediği Müslüman Toplumlarda Değişim ve Kadının Rolü toplantısına katıldı. Ama İstanbul Sözleşmesi'ne dair tek söz etmedi. Dilipak o dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın düzenlediği Aile Forumu toplantılarında konuşma yaptı. Ve bir tek kez olsun ağzından İstanbul Sözleşmesi çıkmadı. Köşesinde de o dönem İstanbul Sözleşmesi eleştirisi yok. İstanbul Sözleşmesi'nin imzaya açılıp yürürlüğe girdiği tarihe kadar Abdurrahman Dilipak'ın gündeminde ağırlıklı olarak Ergenekon, Balyoz var. FETÖ kumpaslarına destek verdi. Sürekli isimler yazıp bunları da hapse atın diyecek kadar kendinden geçti. Aile mahremdir diyen Dilipak, FETÖ'nün MHP'li bazı isimler için hazırladığı seks kasetleri hakkında neler yazmadı ki? Özel hayata pek meraklı Dilipak. Süheyl Batum'un kaseti var diye yazdı. Hatta şunu bile dedi. Bir ara piyasaya kız yetişmiyor diye bir yazı yazmıştı. MİT'te dava açmıştı. Manken ajanslarının ya da sostes ajanslarının ek ve yan çalışma alanları hakkında o kadar çok dedikodu var ki. Buna kalırsa istihbaratçıların, emniyetçilerin elinde çok sayıda video ve ses kaydı vardır. Ve bunların birçoğu illegal bir şekilde elde edilmiştir. Dilipak hiç utanmadan FETÖ kumpaslarına destek verdi. Çetin Doğan ne diyordu? İçki içirin, kadın kız ilişkisini teşvik edin, Alevilere güvenin, irticacıları göz açtırmayın, her adımlarını takip edin, fişleyin. Ayıp nedir bilmiyor bu yalanları yazarken Dilipak. Sürekli kalemiyle aile mahremiyetine dalıp bu iş Koşaner'in gelini, Taşdelen'in kızından ibaret mi? İnsanı meraklandırmayın, sırada kimler var? Sadece org seviyesinde mi oluyor bu işler? Bu işler dediği belli, seks. Dilipak'ın tüm yazdıkları FETÖ yalanı ve Dilipak hiç kuşku duymadan kulağına fısıldanan dedikoduları aynen köşesine taşıdı. Karşılığını da FETÖ'den onur ödülü ile aldı. Anlatmak istediğim Dilipak'ın o dönem FETÖ kumpasının gönüllü kalemi olması değil, kafa yapısı, kaba dili. O yüzden Dilipak'ın İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyenlere fahişe demesine hiç şaşırmadım. Peki Dilipak ve diğerleri o dönem İstanbul Sözleşmesi'ne karşı hiç ses çıkarmazken, yıllar sonra niçin kendilerinden geçecek kadar azgın muhalif oldular? İşin özü şu, Dilipak ve diğerleri bir ithal görüşü tekrarladı sadece. İstanbul Sözleşmesi'ne dair ilk protesto 2018'de Bulgaristan'da başladı. Ardından 2019'da Slovakya ve sonra Polonya'da hararetli tartışmalar gerçekleşti. Meselenin aslı İstanbul Sözleşmesi değil, Avrupa Birliği karşıtlığıydı. Avrupa'da aşırı sağcılar AB'ye muhalefetlerini İstanbul Sözleşmesi üzerinden gösterdiler. İşin dini değil siyasi ayağı öndeydi. Arkasında ise AB'ye karşı manevra yapan Rusya vardı. Bulgaristan'daki protestolara karşı Avrupa Konseyi Kasım 2018'de açıklama yaptı. Açıkça belirtilmiş amaçlarına rağmen birkaç dini ve aşırı muhafazakar grup İstanbul Sözleşmesi hakkında yanlış anlatılar yayınlamaktadır. Bu yanlış anlatılar Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldi. Dili Pakav arkadaşlarına sormalıyız. Aklınız başınıza kaç yıl sonra ve nasıl geldi? Karşımızda iki din var. Biri çıktığı dönemde devrimci olan, diğeri zamanla egemenlerin kontrolüne sokulup yozlaştırılan din. Ali Şeriati'ye göre din hem öldüren hem dirilten, hem uyutan hem uyandıran, hem köleleştirip uysallaştıran, hem özgürlük ve dikbaşlılığı öğreten bir kelimedir. Bu bağlamda insanlık tarihi hep dinlere karşı dinin savaşının hikayesidir. Dinsizliklere karşı dinin değil. Dipnot: Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ı eleştirdiği açık mektubunda iş başörtü sorununa geldiğinde inadına mini etek, inadına dekolte sloganlarına katkı sunan Uğur Dündar dedi. Bu sözü 2015 yılı başında Uğur Dündar'ın Halk Arenası programında ben söylemiştim. Bilmediği şu eski genel başkanın: giysi kimliktir, beden ve giyilen kıyafet ideolojik bir yapıdır. Beden kendini kaplayan kıyafetin diliyle de konuşur. Mesela insanlar bedenlerini ve neticesinde kıyafetlerini muhalefet etmenin aracına dönüştürürler. Kemalist dönemi, şapka devrimi ve buna karşı çıkanların fes, sarık takarak protesto etmeleri gibi. İnadına minni etek, inadına dekolte demek de kadın kimliğine yönelik tehditlere karşı çıkan bir protesto biçimiydi. O sözü ettiğim dönemde iktidarın cinsiyetçi tavırları ve cinsiyet eşitsizliklerini vurgulayan sözleri gündemdeydi. Başbakan Erdoğan 25 Kasım 2014'te Kadem 1. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde şunu demişti: kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, o fıtrata terstir. Kadının ötekileştirildiği, cinsiyet ayrımının katılaştırıldığı o dönemde bu sözlerden sonra inadına mini etek demek bu anlayışa tepkiydi. Kıyafeti kadının siyasi kültürel kimliğidir, giysisi dünya görüşünü yansıtır. Kadının toplumsal kimliğine yönelik her türlü tehdide karşı başkaldırıdır o sözlerim. Kadının kimliğine ilişkin ideolojik inşaya, dayatmaya karşı protestodur o sözlerim. Kadın özgürlüğü manifestosudur o sözlerim. Herhangi bir siyasal otorite kadının giyim kuşamına dair eğilimleri ve davranışları denetleyemez. Bu sözlerimin halen arkasındayım. Teorik donanımı zayıf olan Kılıçdaroğlu'nun bunları anlamaması normal gerçi. Şu notu eklemeliyim. Resmi olarak 5 Aralık 1934 tarihi belirtilse de kadınlara seçme seçilme hakkı 3 Nisan 1930'da verildi. İlk kadın yerel yöneticilerimiz 1930'da seçildi. Programlarında kadın ve erkek bir cümle Osmanlılar diye yazan İttihatçılar 1908 Temmuz devrimiyle kadınlara haklar tanıdılar. Devrimle kadınlar hayatın her alanında görülmeye başlandı. Keza dergiler, dernekler, cemiyetler etrafında örgütlendiler. Örneğin ilk defa kadın ve erkeğin bir arada yer aldığı konferanslar düzenlendi. Ama büyük bir kadın hareketinden söz etmek olası değildi. Yine de sormak gerek. İttihatçılar kadınlara seçme seçilme hakkını neden veremedi? Balkan Savaşı ve ardından girilen Birinci Dünya Savaşı buna engel mi oldu? Atatürk bu hak için 1930 yılına kadar neden beklemek zorunda kaldı? Kadınların seçime katılım konusu Millet Meclisi'ne 1923'te geldi. Meclis 1 Nisan 1923'te genel seçime giderken mevcut seçim yasasında bazı değişiklikler yapmak istedi. Bugün hala mukaddesatçıların pek övdüğü Atatürk'e muhalif kanadın başında gelen Hüseyin Avni Bey, yani Ulaş, kürsüye çıkarak kadınlara oy hakkının verilmesine karşı olduğunu belirtti. Atatürk yanlısı Tunalı Hilmi'nin konuşması mecliste sıra kapaklarına vurularak protesto edildi. Çoğunluk kadına oy hakkına karşıydı. Atatürk'ün stratejisi belliydi. Cumhuriyeti ilan ederek kadını özgürleştirmek. Bunu başardı. Büyük bir devrime imza attı. Öte yandan Batı'nın kültür merkezi Fransa, kadınlara oy hakkı için neden 29 Nisan 1945 tarihine kadar bekledi? Biliyoruz ki Avrupa'daki ilk kitlesel kadın hareketi 1789 devrim sürecinde bu ülkede görüldü. Eşitlik, özgürlük, kardeşlik talebi kadınları ve kadınlardan oluşan Özgürlük Amazonu gibi örgütleri ortaya çıkardı. 1791'de Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirgesi yayınlandı. Ancak yeni palazlanan Burjuvazi kiliseyle uzlaşınca kadınlar tekrar ikinci sınıf yurttaş yapıldı. Kimileri giyotinde can verdi. Öyle ki Korsika'da 1755'te kadınların sahip olduğu oy hakkı Fransız ordusunun işgaliyle kaldırıldı. Kadın mücadelesi hep sürdü. Fransız ressam Delacroix'ın barikat üzerinde bir elinde Fransız bayrağı, diğer elinde tüfek tutan, göğüsleri açık devrimci kadın resmini görmüşsünüzdür. Fransız devriminin simgesi kabul edilir. 1830 gibi 1848 devrimi de kadına oy hakkını meclisten geçiremedi. Batılılar Fransız devrimleriyle hep övünür ama kadınlara oy hakkını neden geç tanıdıkları konusuna hiç değinmezler. Örneğin Fransız sömürgesi Cezayir'de kadınlara oy hakkı için 3 Temmuz 1958'e kadar beklendi. Fransızlar her fırsatta kadınların fiziksel ve zihinsel yetersizliği gibi anlamsız gerekçeler ileri sürdüler. Burjuvazi de ne kadar devrimci gözükse de ekonomi ve siyaseti kadınlarla paylaşmamak için kiliseye biat etti. Atatürk'ün büyüklüğünü en çok kadınların sahiplenmesi boşuna değil. 20. Ayrımın sonu. Sayfa 166.